Ayrım 15, Haridonların Büyüsü, Robert Ludlum, sayfa 156. Kampa varınca Walter Pearsall onu çok sıcak karşılamışsa da adamda bir değişiklik olduğunu fark etmişti Sam. Bir yıl önceye oranla ilginç bir hırs ve isteğe kapılmıştı yaşlı uzman. Jamaika'da toplumsal ve politik gruplar arasında süregelen kavgaların ateşli bir militanı oluvermişti. Dışarıdan gelenlere karşı çıkıyor, ada halkının haklarını korumak için aslan kesiliyordu. ''Ben bu değişimi defalarca gözlemledim Alexander'' dedi Sam. ''Tasmanya'dan Karayipler'e kadar bir cins ada hastalığı bu. İnsanlar iklim değişikliği ya da vergi dışı kalmak amacıyla adalara taşınıyorlar ve bir süre sonra bulundukları yeri koruma altına almak için kendiliklerinden ortaya atılıveriyorlar.'' Ada halkına kendi fikirlerini yaymaya çalışırken inanılmaz boyutlarda bir arazi spekülasyonu fısıltıları çalınmıştı kulağına. Üstelik kendi yaşadığı Terranavni beldesini kapsıyordu bu söylentiler. İlk önceleri pek aldırış etmemişti. Çünkü adı geçenlerin sağduyusuna güveni vardı. Önemli yerlerdeki insanlardı bunlar. Gelişmeye çabalayan her yeni hükümette böyle komplo belirtileri görüleceğini biliyordu Pearsall. Üstelik Jamaika'ya vergiden kurtulmak isteyenlerin servetleri aktığı, hükümet altından kalkamayacağı reformları uygulamaya çalıştığı ve adanın azınlıkta kalan zengin aristokratları kendilerini korumaya çabaladığı için rüşvet artık yaşamın bir parçası haline gelmişti. Sonunda fısıltıları durdurmaya karar verdi. 4 ay önce Arazi Bakanlığı'na gidip kokpitin kuzey sınırında 20 kilometre karelik bir araziyi almak istediğini bildiren bir dilekçe verdi. Pek önemli bir hareket sayılmazdı aslında. Böyle bir satış için yıllarca mahkemelerde sürünmesi ve adanın çok eskiye dayanan anlaşmalarının her tarafı memnun edecek biçimde sonuçlandırılması gerekecekti. Pearsall'ın amacı Kingston hükümetinin dilekçesini kabul ettiğini kanıtlamaktı. Bu takdirde arazilerin dış güçler tarafından kontrol edilmediği ortaya çıkacaktı. O günden sonra Walter Pearsall'ın yaşamı cehenneme döndü diyerek ince yerel sigarını yaktı Sam. Kokulu duman açık pencereden gecenin karanlığına süzüldü. Polis tarafından taciz edildi. Saçma sapan nedenlerle belde mahkemelerine çağrıldı. Üniversitedeki konferansları iptal edildi. Telefonu dinlenmeye başlandı ve konuşmaları mahkemelerde hükümetin avukatları tarafından kanıt olarak sunuldu. Sonunda susturmaya çalıştığı fısıltılar onu öldürdü. McAuliffe bir süre düşünüp sordu. Niçin Pearsall seninle görüşmek için bu kadar sabırsızlanıyordu? Ona çektiğim telgrafta Trelawney yöresinde büyük bir araştırma yapacağımı, Kingston hükümetinin bu işi Londra aracılığıyla ayarladığını söylemiştim. 6000 millik yolu yalnızca konuğu olmak için göze aldığımı düşünmesini istemedim. Çok meşgul bir insandı o. Ama akşamleyin Kingston'daydın. Martha Bray'deki bir bambu kampında değil. Bu adamların ikisi beni bu arabayla öğleden sonra izledi diyerek öndekileri gösterdi Alex. Ben cevap vereyim dedi kapının yanında oturan zenci ve arkaya döndü. Kingston Bay Tuck'ın telgrafını ele geçirmişti. 2-2-4 eder dediler ve Bay Tuck'ın Dr. Pearson ile birlikte kötü işlere karıştığına karar verdiler. Yani kendileri açısından kötü işler ahbap. Montego Bay'e tehlikeli adamlar gönderdiler. Bay Tuck'ın ne yaptığını öğrenmek istiyorlar. Bunları nereden biliyorsun diye sözünü kesti Alex. Bay Tuck'ın ardından Mo Bay'e gelenleri ele geçirdik. Bu kadarı sana yeter ahbap. Öğrendikleri Dr. Pearson'ı çok üzdü. O kadar üzüldü ki derhal Kingston'a uçtuk sana ulaşmak için. Dr. Pearsall bu nedenle öldürüldü.
Onu kim öldürdü?
Eğer katilleri bilseydik çoktan Victoria Park'ındaki ağaçlara asardık.
Montego'daki adamlardan ne öğrendiniz?
Zenci yanıtlamadan önce belli etmeden sürücüye baktı. Kingston'dakiler Dr. Pearsall'ın işe daha fazla karışacağına inanıyorlardı. Seni aramaya gitmesi de bunun kanıtıydı. Onu öldürerek ayaklarına batan bir deniz kestanesini yok etmiş oldular.
Yine de kimin öldürdüğünü bilmiyor.
Kiralık zenciler ahbap diye atıldı öndeki zenci. Akıl almaz bir şey bu. Alex kendi kendine konuşuyor gibiydi. İnsanlar birbirini öldürüyor, birbirini izliyor. Çılgınlık bu. Talan'ın balıkçı dükkanını ziyaret eden biri buna nasıl çılgınlık diyebilir diye sordu zenci birdenbire. Nereden dedi ve sustu Alex. Oysa o kadar dikkatli davranmıştı. Nereden biliyorsun? Yarışlara giden yolda izimi kaybetmiştiniz. Zenci gülümseyince bembeyaz dişleri ön camdan gelen ışıkta parladı. Tuzlu su alabalığı tatlı suda yaşayandan daha iyi değildir ahbap. Çizgili önlüklü vurdum duymaz tavırlı satıcı. Demek tezgahın ardındaki adam sizlerden biri. Çok iyi doğrusu dedi McAuliffe sakin bir sesle. Gerçekten çok iyiyiz. Westmore Talon bir İngiliz ajanıdır. Tipik İngilizler gibi çıkar çevrelerinin gizli yardımlarını ister. Üstelik çok da aptaldır. Belki Talon'un Eton Koleji'nden olan bunak sınıf arkadaşları ona güveniyor ama kendi halkı güvenmiyor. Jamaikalı kolunu koltuğun arkalığından çekip öne döndü. Konuşma bitmişti. Sam Tucker düşünceli bir sesle sordu. Alexander, anlat bakalım neler oluyor, şimdiye dek neler yaptın evlat? Camdan vuran ışıkta eski dostu Sam'in kırgınlık ve öfkeyle kendisine baktığını fark etti Alex. Ne yaptım ben diye geçirdi içinden. İşte geldik dedi beyzbol kepli sürücü ilk kez ağzını açarak. McAuliffe çevresine bakınca dağların arasında bir düzlükte bulunduklarını gördü. Blue dağlarının zirvesindeki bulutların arasından sıyrılan mehtap, toprak yolun 300 metre ilerisinde tek penceresinden hafif bir ışık sızan kulübemsi binayı aydınlatıyordu. Sağ tarafta iki yapı daha vardı, bunlara bina denemezdi, silüetleri seçilebiliyordu yalnızca. Direklerin üzerine kurulmuş çadırımsı nesnelerin arasındaki yolda 10 metrede bir yerleştirilmiş, sönük meşaleleri fark edince nerede bulunduklarını anladı. Çadırlar kamufle edilmiş hangarlardı. Dağların üzerinde hiçbir işareti bulunmayan bir uçak pistine gelmişlerdi. Küçük çiftlik evine yaklaşan araba yavaşladı. Kenarda çok eski bir traktör duruyordu. Tarım araçları ortalıkta dağınık bir halde duruyordu. Ay ışığında oraklar ve yabalar kullanılmayan eski anılar gibi görünüyordu. Her şey kamuflajdı. Bu pist hiçbir haritada görünmüyordu. ''Bay McAuliffe, Bay Tucker, lütfen benimle gelir misiniz?'' Kapının yanında oturup kendileriyle konuşan zenci aşağıya inince onu izlediler. Diğer ikisi arabada kaldı ve yolcular uzaklaşınca gaza basıp gözden kayboldular. ''Nereye gidiyorlar?'' diye sordu Alex endişeyle. ''Arabayı gizlemeye'' dedi zenci. ''Kingston buna benzer uçak pistlerini keşfetmek için geceleri havadan kontrol yapar.'' Uyuşturucu taşıyan küçük uçakları bulmaya çalışırlar. Uyuşturucunun kuzeyde olduğunu sanıyordum dedi Tucker. Jamaikalı güldü. Uyuşturucu her tarafta var, sürekli ihraç ediliyor ahbap ama bizimle ilgisi yok, gelin içeri girelim. Çiftlik evinin kapısı aralandı ve Alex'in daha önce Talon'un balıkçı dükkanında gördüğü çizgili önlüklü tezgahtar karşılarına çıktı. Evin içinde tahta iskemleler, kaba bir yuvarlak masa, köşede portatif yatak gibi basit eşyalar vardı. Kapının yanındaki masanın üzerinde duran telsiz ise tüm bunlarla çelişkili bir manzara oluşturmuştu. Uzaklardan gelen jeneratörün uğultusu elektriği nasıl sağlandığını gösteriyordu. McAuliffe birkaç saniye içinde odayı gözden geçiriverdi. Sonra sırtı kendilerine dönük gölgelerin arasında duran bir adamın varlığını fark etti. Omuzları, ince beli, ütülü pantolonu hiç de yabancı değildi. Adam dönünce masa lambasının ışığında yüz hatları seçilebildi. Charles Whitehall dikkatle Alex'e baktı ve yavaşça başını salladı. Kapı açıldı ve Chevrolet'in sürücüsüyle üçüncü siyah içeri girdi. Beyzbol kepini çıkarınca dazlak kafası parlayan sürücü odanın ortasındaki yuvarlak masaya yerleşti.
''Benim ismim Barak Moore, Bay McAuliffe. Merak etmeyin. Allison Booth adındaki kadına telefon edilip sizin bakanlıkta bir toplantıda olduğunu söylendi.''
''Buna inanmayacaktır.''
Eğer kontrol etmek isterse Latham ile birlikte bir depoda olduğunuzu öğrenecek. Endişelenecek bir durum yok.
Rahat ama meraklı bir tavırla kapının yanında duruyordu Sam Tucker. Kalın güçlü kollarını göğsünde kavuşturmuştu. Kaliforniya güneşiyle yanmış yüzündeki çizgiler yaşını ve kuvvetli yapısını gösteriyordu. Pencerenin yanında duran Charles Whitehall'un kibirli yüzünde hor görü ifadesi dolaşıyordu. Talon'un balıkçı dükkanındaki zenci ve iki Jamaikalı gerilla iskemlelerini öteki duvarın önüne çekmiş, odak noktası olmadıklarını belirtmişlerdi. Barak Moore'un şefleri olduğunu işaret eder gibiydiler.
''Lütfen oturun,'' dedi Moore masanın çevresindeki iskemleleri göstererek.
Tucker ile McAuliffe bir an göz göze geldiler ve reddetmenin anlamsızlığını fark edip masaya yaklaştılar. Charles Whitehall hala pencerenin yanında ayakta duruyordu. Moore ona baktı. ''Bize katılacak mısınız?''
''Eğer canım oturmak isterse,'' diye yanıtladı Whitehall.
Moore gözlerini ondan ayırmadan gülümseyerek konuştu.
''Dostum Charlie, benimle değil aynı masayı paylaşmak, aynı odada bulunmaya bile dayanamıyor.''
''Öyleyse burada ne işi var?'' diye sordu Sam Tucker.
''Uçağın yere inişinden birkaç dakika önce öğrendi buraya geldiğini. Savan'la Lamar'da pilot değiştirdik.''
''İsmi Charles Whitehall,'' diye açıkladı Alex Sam'e bakarak. ''Araştırma ekibimize dahil ama burada karşılaşacağımızı ben de bilmiyordum.''
''Hangi sahada çalışıyorsun oğlum?'' diye arkaya eğilip sordu Sam.
''Jamaika oğlum.
Amacım hakaret etmek değil de evlat.
Beni tiksindiriyorsun.''
''Charlie ile ben politik açıdan zıt kutuplar gibiyiz,'' diye devam etti Barak Moore. ''Sizin ülkenizde beyaz pislik diye bir deyim var. Charlie de benim kara pislik olduğumu düşünüyor. Beni çok kaba, çok gürültücü, çok pis buluyor. Charlie'in gözünde ben yontulmamış bir devrimciyim. O ise son derece zarif bir isyancı. Ancak ikimizin de devrimi birbirinden çok farklı amaçlara yönelik. Ben Jamaika'nın tüm insanlara ait olmasını isterken o yalnızca birkaç seçkine ait olmasını istiyor.''
Whitehall kıpırdamadan yanıtladı.
''Tıpkı 10 yıl önceki kadar körsün. Değişen tek şey ismin olmuş Bramble Moore.''
Tükürürcesine konuşuyordu.
''Barak, sahip olduğun sosyal görüş kadar anlamsız ve çocukça bir isim. Bir orman kurbağasının vıraklamasını anımsatıyor.''
Moore yutkunarak yanıtladı.
''Biliyorsun seni öldürmeyi çok isterim ama bunu yapmak senin adaya getirmek istediğin çözüm yolları kadar yararsız olacaktır. Aslında ortak bir düşmanımız var. Bundan yararlanmaya bak faşist ahbap.''
''Akıl hocalarının lafları bunlar. Ezberleyerek mi öğrendin? Yoksa sana okuma yazma mı öğrettiler?''
''Bana bakın,'' diye atıldı Alex öfkeyle. ''Birbirinize ister hakaret edin, ister dövüşün ya da öldürün. Beni hiç ilgilendirmez. Ama ben otelime geri dönmek istiyorum.'' Barak Moore'a döndü. ''Sen de ne söyleyeceksen söyle de bitsin artık.''
''Adam doğru konuşuyor. Charlie Moon,'' dedi Moore. ''Seninle daha sonra konuşuruz.'' ''Şimdi konuyu özetleyeceğim. Adanın büyük bölümünü kapsayan bir gelişme projesi var gündemde ve halkın çıkarları bu projeye katılmıyor. Dr. Pearsall'ın ölümü de bunu kanıtlıyor. Sizin yapacağınız jeolojik araştırmanın da bu proje kapsamında olduğunu varsayıyoruz. O yüzden Eğitim Bakanlığı ve Kraliyet Tarih Derneği bilerek veya bilmeyerek çıkarları olan kişileri gizli tutuyorlar.'' Ayrıca Bay McAuliffe'in bu gerçeklerden hiç haberi yok. Çünkü şu münasebetsiz İngiliz ajanı Westmore Talon ile işbirliği yapıyor. Özet bu kadar. Şimdi nereye doğru yol alacağız?
Kara gözleri birer krater gibi parlayarak bakışlarını Alex'e dikti.
Bir sonuca doğru gitmeye hakkımız var Bay McAuliffe.
''Onu köşeye sıkıştırmadan önce benim sizlerden biri olmadığımı sakın unutma oğlum.'' diye lafa karıştı Sam, herkesi şaşırtarak. ''Sizin tarafınızda olmam demiyorum ama şimdilik değilim.''
''Senin de bizler kadar ilgileneceğini sanmıştık Tucker.''
Sam'in kullandığı oğlum sözcüğüne karşılık olarak Moore'un da bay dememesi Alex'in dikkatini çekti. Sam'in bu lafı herkese karşı kullandığını fark etmemişti anlaşılan.
''Beni yanlış anlama,'' diye ekledi Sam.
Elbette ilgileniyorum fakat benim adıma konuşma şimdilik. Alex, bence ne biliyorsan anlatmalısın.
McAuliffe bakışlarını Tucker, Moore ve Whitehall'un üzerinde dolaştırdı. Hammond'ın talimatları arasında böyle bir toplantıda nasıl davranması gerektiği belirtilmemişti. Yalnızca anlatacaklarını gerçeğe dayandır, fazla ayrıntıya girme demişti sık sık. İngiliz istihbaratı da tıpkı sizin gibi bu geliştirme projesini durdurmak istiyor ve bazı bilgilere gereksinimleri var. Bu bilginin de Halidon'da olduğunu düşünüyorlar. Bu nedenle Halidon ile temas kurmak istiyorlar. Benim görevim de böyle bir teması sağlamaya çalışmak. Alex nasıl bir tepki göreceğini bilmiyordu ama hiç beklemediği bir durumla karşılaştı. Barack Moore'un kaba hatları ifadesizlikten neşeye ve sonra kahkahaya dönüştü. Acımasızlığın yarattığı bir mizahla güler gibiydi. Kahkahaları odayı çınlattı. Pencerenin önünden çakal sesine benzeyen bir kahkaha daha patladı. Charles Whitehall zarif boynunu geriye atmış, gözlerini tavana dikmiş, kollarını iyi bir terzinin elinden çıktığı belli olan ceketinin göğsünde kavuşturmuş gülüyordu. Küçük bir öğrencisinin bilgisizliğiyle alay eden zayıf kara bir papaza benziyordu. Gölgelerin arasında oturan üç Jamaikalı'nın bembeyaz dişleri parlıyor, bedenleri sessiz kahkahalarla sarsılıyordu. ''Komik olan ne?'' diye sordu McAuliffe kendisini küçümsediklerini hissederek. ''Komik mi ahbap? Komikten de öte. Gelincik zehirli yılanı kovalıyor. Çünkü yılan dostluk kurmak istiyor.'' Moore bir kahkaha daha attı. ''Hiçbir doğa yasasına uymaz bu.''
Moore'un anlatmak istediği Bay McAuliffe diyerek masaya yaklaştı Whitehall. Halidon'un İngilizlerle işbirliği yapacağını düşünmenin saçma olduğudur. Akıl almaz bir kuram. İngilizleri Jamaika'dan atanlar bu adanın Halidonlarıydı. MI6 güvenilmez bir kurumdur.
Peki Halidon nedir diye sordu Alex gözlerini Barack Moore'dan ayırmadan duran siyah uzmana. Bir güç.
Yeterli bir açıklama değil.
''Bu odada sana daha fazlasını anlatabilecek kimse yok ahbap.'' dedi Moore bakışlarını Whitehall'dan Alex'e çevirerek.
''Hiçbir kimlik yok Bay McAuliffe.'' dedi Whitehall. ''Halid'in görünmeyen bir yargıç heyeti, odaları olmayan bir mahkeme gibidir. Kimse sana yalan söylemiyor. Bu odadaki şu üç adam Moore'un seçkin adamları.''
''Bu sözler sana ait Charlie Moon. Biz kullanmayız. Seçkinmiş.''
Tükürür gibi söylemişti son sözü Moore.
Önemli değil diye sürdürdü konuşmasını Whitehall. Jamaika'da Halidon adını duymuş en fazla 500 kişi olduğuna kalıbımı basarım. Üyelerinin kim olduğunu bilenlerin sayısı ise 50'yi geçmez. Bilenler de kimliklerini açıklamaktansa Obeah'ın vereceği acıya katlanmayı tercih ederler.
Obeah ha diye söze karıştı Sam Tucker. Yerli halkın beynini korkuyla dolduran savaşçı şeytanlık fikrine tümüyle karşı çıkıyordu. Haiti'deki voodoo büyülerinin Jamaika'ya uyarlanmasıydı Obeah.
Sizin dağlarda ve köylerde yaşayan insanlarınız Obeah'ın hiçbir değeri olmadığını ne kadar erken öğrenirlerse o kadar iyi olur oğlum.
Eğer yalnızca dağlara ve köylere özgü olduğunu sanıyorsan aldanıyorsun dedi Whitehall.
Biz Jamaika'da Obeah'ı turistik bir şekle sokmadık. Ona saygı duyarız.
Alex dikkatli ona baktı. Sen de saygı duyuyor musun? Sen de inanıyor musun?
Whitehall bilgiç ve alaycı bakışlarını Alex'e dikerek yanıtladı.
Evet Bay McAuliffe, ben de saygı duyuyorum. Obeah'ın köklerinin Afrika'ya kadar uzandığını araştırıp öğrendim. Bozkırlarda, ormanlarda neler yaptığını gördüm. Saygı duyuyorum ama inandığımı söylemedim.
Öyleyse Halidon bir organizasyon diyerek sigara paketini çıkardı Alex. Barack Moore ile Sam derhal uzanıp birer tane aldılar.
Son derece etkili olan gizli bir kuruluş. Bunun nedeni Obeah mı?
Bir bakıma dostum diye yanıtladı Moore pek sık içmeyen biri gibi sigarasını yakarak.
Ayrıca çok zengin. Fısıltılara göre insanın aklının alamayacağı kadar çok parası varmış.
McAuliffe birdenbire gerçeği sezdi. bakışlarını Charles Whitehall ile Barak Moore'un arasında dolaştırdı. ''Aman tanrım, siz de Halidon'a ulaşmak için benim kadar heveslisiniz ya da İngiliz istihbaratı kadar.'' Moore, ''Dediğin doğru dostum.'' diyerek birkaç nefes çektiği sigarasını masaya bastırdı. ''Niçin istiyorsunuz bunu?'' Yanıt Charles Whitehall'dan geldi. ''İki devle savaşıyoruz Bay McAuliffe. Biri siyah, öteki beyaz. Sonunda Halidon kazanmak zorunda.''
15. ayrımın sonu. Sayfa 165.